Ayrım 9.
Ömer, senle ben, şu generallerin, hepsi general mi bunların? Ortasında nişanları sökülmüş, rütbeleri çıkarılmış eski savaş kahramanlarına benziyoruz. Gözden düşmüş savaş kahramanlarına. Gülüyor, ben gülemiyorum. İstiyorum ama beceremiyorum. Ben kafası büyük işlerle, büyük sorunlarla uğraşmış bir adamım, kolay mı? Tezelin içine biraz tereyağı karışmış bal gözlerinde, söyledikleriyle uyumlu başıboş bir ışıltı da yok üstelik. Kahvaltı artığı gözler, salt küçültücü, meydan okuyucu. Hadi Ömer, eski sefirin oğlu, göster incelmişliğini artık. Göster bakalım kimilerine az, kimilerine çok gelen yerini. Gelip gelip de geldiğin o yerde ne olduğunu açığa vur artık. Nasılsın? Hadi bakalım bir şey yap, bir söz söyle. Kötü bir şaka da olabilir ya da hüzünlü bir kelam. Gerçekten yaralı mısın? Ne kadar yaralısın anlayalım. Yoruldun, yumuşadın. İşte sonunda seni de kattılar aralarına. Küssen ne çıkar, küsmesen ne çıkar. Daha dün kadar yakın bir geçmişte başkalarına, bana, hepimize çektiğin nutuklar, o çok titiz ve çok bilimsel incelemeler bile, herkesin, hepimizin ağzının içine bakıp duruşlarımız, hepsi hiçbir iz bırakmadan uçup gitti. Bulutlara karıştı. Bulutlar biriktirir, birikeni taşır ve en uygun, uyumlu yere boşaltır bir gün. Demekle de avunulabilecek günlerde değilsin ki, bezdin, yorgun düştün. Her şeyin üstüne karın bile benim gibi iğretilikle de olsa kendisinin bulunması gereken yere seni uygun gördü. Doğrusu sen bunu kendine uygun gördün. O zaman kasılıp durmasana. Neysen o, neredeysen orada olsana. Buradaki varlığın onları benim varlığımla Aysel'in yokluğu denli bile tedirgin edemiyor. Benim şurada bir yere keyif için bir bomba koymuş olmamdan ya da sarhoşlayıp rezalet çıkarmamdan korkabilirler. Senin neyinden çekinecekler? Konferanslarında vergi düzensizliğinden, yatırım planlarından, bankaların devletleştirilmesi gerekliliğinden falan söz ettiğin sıralarda çekinebilirlerdi senden, tedirgin olabilirlerdi. Burası bir konferans salonu değil ki, okuma salonu da değil, dershanede. Burası bir düğün salonu, onların. Burada o konuşmaların, o yazıların tek tümcesine yer yok artık. Ben burada olmasaydım sen ne yapacaktın Tezel? Gerçekten merak ediyorum. Ben her yerde olurum. Bundan böyle ben her şeye bulaşabilirim ama bana tek zerre bulaşmaz. Bitirdi içkisini, bununla yetinmedi. Bardağı tepen aşağı tutup salladı. Şimdi yeniden bir garson kollamam gerekecek. Aysel de diyor birden. O bardak hep öyle tepen aşağı sallanıyor. Aysel de sanki iş, diretseydin, gelseydi ya o da. Diretseymişim. Kendisi uzak duracak, ben diretseymişim. Gelmelisin, gelmelisin. Mutlak gelmelisin Aysel. Annenin, abinin, en önemlisi Ayşe'nin gönlünü hoş etmelisin. Kızcağız ancak 1-2 yıldır seni anlamaya, sana güvenmeye başlamıştı biliyorsun. Ancak ayırt etmeye başlamıştı sağını solunu. Ne var hem? Aile yapısını yeniden düzenlemedik daha. Annen senden çok oğluyla övünüyor işte. Sanki sen mi güvence altına aldın kadının yaşlılık günlerini? Sanki sen mi kaldırıp taşıdın onu o sobalı evden? Sanki sen mi televizyon alıverdin ona geceler boyu canı sıkılmasın diye yapayalnız. Aysel hiç oralı olmuyordu. Çat çat çat. Keşke bu son cümleyi söylemeseydim. İyice battığıma inandırsaydım onu. Bu sabah sesi yazı makinesinin çat çatları arasından son kerte açık, hiç inişsiz çıkışsız, ne öfkeli, ne hırçın ne de kırgın ama belki birazcık yorgun çıkıyordu. Bu pek az yorgunluğa usul ama neredeyse aydınlık bile denilebilecek bir gülümseme de katıyordu. Yapayalnız, evet. Ama kim gidiyordu yanına yalnız kalmasın diye? İlhan mı, Tezel mi, Müjgan mı, sen mi, Ayşen mi? Öyle ya, Ayşen mi? Tonton babaannesinin yanına kim uğruyordu? Pis bir şey değil mi insanın anasına çiçekçi kanalıyla çiçek göndermesi yılbaşlarında, bayramlarda ya da pazarları şoför kiralayıp çiftlikte açık hava aldırtmaya göndermesi iğrenç, sevgisizlikle örülmüş büyük bir çirkinlik değil mi? Bir insan kusarken nasıl öğürtü sesi duyulmaz? Bir insan pislik değil mi, iğrenç değil mi, çirkin değil mi bu derken nasıl dümdüz çıkabilir sesi? Biraz nasıl buruşmaz bu sözcükleri çıkarırken dudakları arasından? Bir göz nasıl çat çat çat yazılan o kağıtların üstünde kalabilir? Salt o kağıtlara yazılanlarla bir olabilir de ağızdan çıkanlara bunca uzak durabilir. İlle gitmek zorunda değilsin sen de diyordu Aysel bu sabah. Akşamüstü yeniden dönülmeden bu konuya. Tezel'in telefonundan sonra arada kalmış gibiydi. Düşünceli duruyordu. Ben de kafası ne bende, ne Tezel'de, ne düğünde, o yazıda, o raporda sanıyordum. Ama gideceksen iyi ya, kendi bileceğin şey. Tezel var işte. Demek bu törenden büsbütün de kopmuş değildi. Ya da Tezel'in sesini telefonda duyduktan sonra bile ben gelmiyorumlarına yeni sözler ekleyebilmişti. Çat çat çat. Oturmuş bir yere bilmem nereye söz verdiği raporu yazıyor. Böyle bir zamanda o yerleri nereden buluyor? O yerler Aysel'i nasıl buluyorlar? Nasıl ondan istenecek bazı şeyler olabiliyor? Sol takım arasında kocasının adı da kuşkuluya çıkmışken üstelik. Kendisi bile. Aylardır hala nasıl oturup çat çat çat bilmem ne araştırmasının sonuçlarını yazabiliyor. Onun başından kalkıp bilmem nereye, bilmem kime, bilmem neyi anlatmaya koşuyor. İçeri alınıp bırakılmış bir profu, üniversitesi hiç dırıltısız, zırıltısız, yeniden bağrına basmışken, bundan da herkesten öte kendisi ikirciklenip dururken, nasıl? İçte biriktirilen, açığa vurulmayan ilk uzaklık her gün biraz daha aramıza girerken, bildirileri, yerin dibine batsın o bildiriler, kaç tanesinin altında imzam vardı, şimdi yerin dibine batsın o bildiriler diyeceğimden en küçük bir kuşkusu yokmuş gibi yenilerini benden uzak tutuyor. Çat çat çat. Makineden başını kaldırmadan hem bak görürsün Tezel kaç tane tablosuna o artık 5 para etmez tablolarına müşteri bulacak o düğünde diyor. Tam yeridir. Onları düğün için Cincinnati'lerden kalkıp gelen Eğitim Türk'e nasıl kolayca sokuşturur görürsün. Ve nasılsa bir kezcik usul bir titreme sesinde ah Tezel nasıl bırakıverirsin kendini böyle, nasıl yazık edersin o güzelim resimlerine. Sonra yine çat çat çat bitti, geçiştirdi yüreğine damlayan yağmuru. Şimdi kupkuru bir gökyüzü, kupkuru bir yürek, makine çat çatları arasına sıkışan bu sözleri içinden tamamlayan da şunlar olmuştur. Tezel, evet, inadına kasketli adamlar, inadına üstüne elek asılmış duvarlar, başına yemeni dolamış, alnına alınlık takmış kadınlar çiziyor. Çıngıl çıngıl çiçekli pazenleriyle köy çocukları çiziyor. O pazenler üstüne uyduruk iki yama atmayı unutmadan 40 örgü saçları, bitliyim diyen çocuklar çiziyor. Burunlarından akan sümükleriyle, vahşi hayvan bakışlarıyla. Yurdum, yurdumun insanları diye gözleri yaşaracak orada, uzakta, Cincinnati'deki Cemil Türk'ün o eski yüzbaşının, Jim Turk, karısı bir Amerikan evinin iki yanı camlı şömine duvarına asar asmaz onları dönüşünde. Eski yüzbaşının gözleri yaşarırken kaç tablo ısmarlanacak artık karga sesli, geçmişsiz, isn't that amazing? Çığlıkları atan seyrek saçlı Cincinnati kilise kadınları adına. Gidin canım çekilin başımdan. Sen de çekil, annem de çekilsin. Tezel de. Ben nasıl ayakta durabileceğimi anlıyorsam öyle yapıyorum. O çat çatlar arasına karışan sözler bunlardır. Başka hiçbir şey olamaz. Başka hiçbir şey. Gorki bir daha hiç sözünden iğrenirmiş. Ben hiçbir şey sözünü ağzıma almazdım. Hangi gün, o günün hangi saatinde sözlüğüme girmiş. Aysel'de son aylara sığan ve alttan alta çatlayarak sığan ikiye bölünüşümüz hiç böylesi kesin belirmemişti. Bu düğünü paravan eden iğneler ucunu gösterinceye dek hiç. İşte yine hiç böylesi, hiç böyle, hiçbir zaman hiç. Hiç tüketmeyeceğim bir şeyi, kendime güvenimi bile tüketiyorsun Aysel. Çat çatlar duruverdi, çok kısa bir an. Yeniden başlamadan önce bir tek tümce. Öyleyse gitme, seni zorlayan mı var Anadolu kulübündeki düğüne gitmeye? Var Ayşen, içimin sesi bu. Aysel'in sesi ise Anadolu kulübünün altını özenle çizdi. Hilton havuzunun başı olsa sanki sevinecek. Şunca yıllık karım bilmez miyim? O bile bir şeydir. İkisi arası olmanın ötesinde bir şey diye düşünmüştür. Bu sabah gitme, seni zorlayan mı var? Yok, senin şu tavrını görmeye katlanmak zorunda kalmanın ötesinde tek bir zorlayıcı yok. O andı. Ayşe'nin kendimden bile gizlediğimi ayrımsadım. Gizlediğimi bilmekten kaçtığımı, kendime karşı bile Aysel gibi dürüst davranamadığımı, Ayşe'ne sarılmak, öpmek onu, onu kendimin yapmak için nasıl derin bir istek duyduğumu. İstemekle yapmak aynı şeydir, istenen yapılır diyen Ömer'e bak. Baksana, hayır bakmıyorum, kaçıyorum, başka yerlere. İnsan nice güçlü olursa olsun günün birinde bir bunalıma düşebilir. O gün yanında tek bir kişiyi, 20 yıllık karısını, dostunu, düşünce arkadaşını, yalnız onu bulmak isteyebilir. Ama sana kalırsa bu istek de zamana denk düşmeli değil mi? 4 yıl öncesinde senin olduğun gibi engine akmak zamana, koşullara uygundu. Kaçınılmazdı çünkü gerçekti. Oysa şimdi Ayşen'e akmak hiç zamansız. Engini yeni bir biçimde ortaya atmanın tam sırası değil mi? Kendimden iğreniyorum. Sanki sen bu düğüne gelmezsen yeni bir aile biçimi, yeni bir düzen mi oluşacak demiştim Aysel'e. Ama nasıl demiştim? Nasıl aşağılayıcı bir bakışla, bir sesle? Bunu anımsayınca Tezer'e yanıt vermek kolay artık. Sen bu düğüne gelmezsen her şey düze mi çıkar dedim ona. Tezer gülüyor. Tam böyle mi demiştim peki? Ona ağzı açık baka kalacağı bir iğnelemede bulunmamış mıydım? Yok. O öğle üstüydü ya da akşamüstü. Tezer gülüyor. İyi demişsin. Hiç. Diyor ki. Belki Ayşen. Kafasında yeni bir soru belki. Hepsi bir yana geri dönmek. Bulaşmak istemiyorum oralara. Böyle söyleyip çıktı işte. Ama matrak şu Aysel ha. Yarım saatçik uğrasan ne olurmuş? Annenin seni almaya geldiğimde de sordun bunu Tezer. Neden yineliyorsun? Aysel'den söz etmesin de. O zaman daha kısa kesmiştin canım. Tezer yine gülüyor ama bu bir öncekinden ayrı bir gülüş. Tezer'in bu gülüşünü iyi tanırım, bozgun bir gülüş. Ya Aysel haklıysa, özgürlük gibi haklılık da görece bir şeydir. Haklılık ya da özgürlük diye tek, bütün zamanlar için geçerli bir şey yoktur, bunu biliyorum Ömer. Ama yine de şu yeryüzünde değişmez bir şey var ki, herkesler benim gibi boşluğa gark olmuyor. Temel bir şey, sevgi gibi, onur gibi, seçme gibi, bir soru gibi en azından, bir soruyu sordurtmak gibi. Aysel'in tutumu ya gerçekten bunlardan biri ise kendimi kendi gözümde temize çıkarmak için bütün yükü Aysel'in omuzuna yıkan o mektubumdan sonra telefondaki sesini benden bu denli uzak tutabileceğini beklemiyordum. Ne olursa olsun beklemiyordum. Bunu ummuyordum. Sesimi duyar duymaz fırlar gelir anamızın evine ve orada boynuma sarılır ve orada ağlaşırız ve orada bana seni bile yitirecektim neredeyse Aysel deme fırsatını verir ve yeniden ummayı öğrenirdim. Ve çünkü böyle bir şeyi ben yol boyu gizli gizli, çok gizli, çok belirsiz bir biçimde umdum ve şimdi bana sorarsan Ömer, Aysel bir canidir, son insan umudunu katleden biridir. Ama neden, ama neden, neden ama? Bir soru, bir soruysa ya gerçekten? Şu bizim çevremizde, şu bizim dünyamızda bile, yarını olmayan bu dünyamızda bile, bütün bu dünyaya sırt çevirerek, kendininkilere sırt çevirerek, hiçe gark olmadan, boşluğa yuvarlanmadan onurla ayakta durabilecek bir yer varsa ya, ya onur hala varsa, yeni bir onur. O bozgun gülüş, karman çorman böyle bir şeyleri söylüyor bana. Yine de tezel tezeldir. Bu yeryüzünde sorulacak tek soru da kalsa artık asla dönüp onu sormamak gerek. Dayanmak da, direnmek de çocukların işi. Kendimden biliyorum, çocukların işi bu. Benim yeniden başlamaya hiç niyetim yok. Pişmanlıklara ise hiç izin verilmemeli. Nerede yanlış yapıldığının sorusu hiç sorulmamalı. Tezel yeniden yorulmayı göze almayacak. Öyle görünüyor. Küçük, bozgun bir gülüş dışında öyle. Böylece coşku ve iyi niyetle akıl ve dengenin bozguna uğradığı aynı noktada buluşmuş oluyoruz işte. Coşku ve akıl, mantık ve iyi niyet hiçbir zaman aynı yerde, hele bir bozgun noktasında asla buluşamaz diyebilecek robotlar ise hala var bu yeryüzünde. Üstelik bugünlerde hiç olmadığı denli çok var. Tezel'le burada buluştuk işte, bu noktada. Tezel de o tokadı unutamaz. Ablasının bu sabah telefondaki uzak sesini bile unutur. Belki çoktan unutmuştur ama o tokadı unutmaz. Unuttum dediklerimiz değil mi en unutulmaz olanı? Ve tam bu an gözüm neden damada takılıp kaldı bilmiyorum. Tezel'e o tokadı atanlar, o zamanlar bu damatla bu gelinin yaşında birileri olmalılar. Tezel benim bildiğimi bilmiyor ama. Çok sonra Aysel Tezel'in o mektubunu alınca oturup adam gibi bir güzel üzülmüş, biraz da anlatmıştı. Herkes kaldıramaz. Damadın adı neydi Tezel? İkidir soruyorsun ve tam da adamına soruyorsun. Kendin Ercan demiştin ya. Yok, sen demedin. Yoksa sen mi dedin? Demin şuradan geçen tavus kuşu gibi bir kadın Ercan'ıma maşallah dedi. Ercan'ıma maşallah denince o Ercan kim olur? Damat olmaz mı? Ne o, beğenemedin mi yoksa? Canımıza can katacak yüce ordumuzun bir evladı işte, nesi var? Şimdi böyle söyleyerek Aysel düşüncesinden arta kalan bozgunluğunu örtmeye çalışıyor olmalı. Bir dizini deve tabanının saksısına dayıyor. Göz ucuyla annesine Fitnat Hanım'a bakıyor bir an. Sonra gözlerini ondan hemen kaçırıyor. Ben de aynı şeyi yapmıştım. Kayınvalidemin en derin isteğine kör kalmak. Ne olur yanıma gelseler, ne olur şurada omuz başımda dursalar. Salonu gittikçe daha hızlı dolduran renkli, tüylü, pırıltılı kalabalığın arasından gözleri bize, bana ya da tezere değdikçe hep bu. Ama hemen özrünü buluyordur. Görmediler çocuklarım, görseler çağırdığımı gelirler. Neden gelmesinler? Ne yaptım ki ben onlara? Emekli albay, oyak bilmem nesi, bir de küçümsüyoruz bu adamı. Oysa ne çok işe yarıyor, ne çok kişiyi, ne çok dertlerden kurtarıyor. Severek ya da sevmeyerek, az önce eğilmiş, kayınvalidemin kulağına bir şeyler söylüyordu. Tam kayınvalidemle göz göze geldiğim sıra. O da oğluma sorsanız, İlhan'ıma diye bir şeyler söylemiş olmalı. İyi ama düğün salonunun düzenini sağlamakla görevlendirilmiş bu adam, eniştesi Hayrettin Paşa'ya bundan böyle İlhan'a da kul köle bu Ertürk Efendi. Bu eski Kore savaşçısı bu sabah o çat çatlar arasında Aysel'in deyini verdiğine göre ise en sonunda o yaka kapılanmak suretiyle Aysel'e göre bu işler böyledir, ben mi sana öğreteceğim? Zincirleme gider, altına bir araba da çekerek cıvıl cıvıl kendini vurgun bir kadın dışında özleyebileceği her şeye kavuşmuş, ömründe bir kez bile kendine ne yapıyorum, neredeyim diye sormayı akıl etmemiş bu adamcağız, kapının önüne yığılı konukları yarıp da İlhan'ın yanına nasıl varabilecek? Nasıl İlhan'ın her an herkesin, tüm generalin bile bir kusur işlemekte olduğu kuşkusu taşıyan bakışları karşısında artık iyice sıkışık bir kuyruk oluşturmuş çağrılılara hoş geldiniz, ihya ettinizleri aksatarak yeni gelen çiçekleri sıraya dizebilmek, yeni daha önemli konuklara yer açabilmek için Fitnat Hanım'ın koltuğunu az daha geri çekmeleri gerektiğini söyleyebilecek. Şu adam kim yahu? Hangisi? Canım işte şu, iyi bir protokol müdürü, iyi bir maiyet memuru gibi ortalıkta seyirtip duran, lacivertlerini çekmiş adam var ya, o işte, şimdi annemi geri çeken. Memleketliniz olacak, sen bilmiyorsun da ben biliyorum. Bir zamanlar bunun abisi Aysel'i babandan istemişti üstelik. Yüzlerce yıl önce yani. Her an herkesle dalga geçmeyi iş edinmiş asalaklar gibi gülüşüyoruz. Tabii en çok Tezel gülüyor. Bildim Ömer, şu Remzi'nin kardeşi bu. Aman beni karıştırma o memleketlimize. Unuttun mu? Başkent çocuğuyum ben. Aysel'i de o nedenle amma kızdırdım eskiden. Doğru, takılırdı. Kızdırır mıydı bilmem ama çok takılırdı. İstanbullardan, şuradan buradan ne zaman çıkıp gelse iki kadeh içtikten sonra başlardı takılmaya. Aysel, sen bu Ömer'e varacağına hani şu memleketlin taşra esnafından bilmem ne ve şürekasından Remzi'ye varsaydın ya. Alınma ama Ömer, bana kalırsa annemin bile hala aklına takılıyor bu mesele. Takılmasın mı? Bak adama, sonunda milletvekili bile oldu be Aysel. Evde kalmış kız kardeşlerinden her birini de sırasıyla ve zamanıyla birer subaya verip hem kapitalci devletin iktidar koltuğuna hem cincinat diye kuruldu. Oralarda bile kök saldı. Salmış yani. Köklü ailedir diyor ya annem. Anlatıp duruyor. Müteşebbis adamdır diyor İlhan da. Sen bu Remzi'ye varsaydın bak biz o zaman ne rahat solculuk yapardık. Ben kahkahayı basardım. Şimdiki gibi. Basabildiğim kadar. Aysel de gülmeye çalışırdı ya biraz zorlama. İçin için genç kızlığında kendi başına yaptığı küçük ihtilallerine Tezel'in hazır konmuş olmasına içerleyerek. Her fırsatta da bu küçük ihtilallerini sürdürmeli. Altta kalır mı? Yapıştırır. Ben ona varacaktım varmasına. Kendimi beğendirmek için Topralko'dan yeni bir entari bile dikinmiştim ama adam Topralko basmamın yakasını açık buldu. Ahlakımı gözü tutmadı. Der demez Tezel, hadi hadi ahlakını gözü tutmamasının nedeni senin basman değil, yosmalığın. Köksüz köylü bir oğlanla başkent caddelerinde fink attın da ondan kaçırdın elinden bu Remzi'yi. Kendi itirafın yalan mı? Bize de çok kötülük ettin, çok. Olmadı, beceremedin. Küçük kardeşlerini, senden sonra gelecek çocukları düşünmedin. Düşünseydin ardından gelenler ikide bir bunların silesini yiyip durmazlardı. Sizin kuşağınızda en saygı duyduğum şeyi göstermedin. Özveri yani. Bilse daha da ileri giderdi Tezel. Bir öğrencinle bir kezcik yatıverdin diye kendin de ahlakçılarımız 2 yıl ancak dişlerini sıkabildiler. Üniversitedeki kürsüden kovulmazdın üstelik. Bu iş örtbas edilirdi hemencecik. Bunlar ne işleri örtbas etmekte ustalar? Bir bu masum delikanlıyı mı örtbas edemeyeceklerdi bile diyebilirdi. Yeter ki Aysel'i hırpalama yolunda sonuna dek yürüyebilsin. Deve tabanının dibine sigarasını bastırıp ne fayda diyor Tezel. Aysel'i artık kızdıramıyorum bile. Senin yerine ben yapıyorum o işi. Nasıl yani? Kendini bilime adayıp yaşamayı ihmal etmiş biri değil miyim Tezelciğim? Bilim fazla, yaşama eksik olunca ya yaşama küskünleşir insan ya bilim içinde hödükleşir. Bende şimdi ikisi de var. En yakın bilimci dostlarımın hödüklüklerimden küskün, küskünleştikçe de hödük bir Ömer oldum son aylar. Biz bu semineri burada değil de şuradan sıvışıp bir meyhanede yapsak ne dersin? Senin bu semineri sulandırma tuzağına düşemem derim. Tereyağı bulaşığı bal gözlerini iyice kısıp bakıyor Tezel. Dudak büküyor. İnsaf Ömer, sana bir kurtuluş yolu öneriyorum. Yan çiziyorsun. Benim için hava hoş. Ayrıca tuzağıma düşüversen ne olur sanki? Dedikodu olur. Allah kahretsin diyor Tezel kirpiklerini kırpıştırırken. Bilse bu Allah kahretsin de kalmazdı. Sanıyorum yine yapıştırırdı. Sen o dev gençten bile ürkmemiş insansın. Benim gibi zararsız bir anarşistten, bütün eylemi içki kadehlerini dinamit gibi içine boşaltmak olan birinden çekinmeni akıl erdiremiyorum doğrusu. İşte yine Engin. Tezel'in bütün takılmaları ardından beynimin ikide bir bulup çıkardığı Engin. Dönüp dolaşıp yine oraya saplandım. Öyle ya, akşamüstüydü. Bugün Aysel, Engin'den mektup var cezaevinden der demez hırçın bir Ömer yakaladım içimde. Sanki bu mektuplar oradan ilk geliyor. Böylece büyük savaşımlarla kazanılmış çok insanca açık ve aydınlık bir dostluğun bağrına saplayıverdim hançerimi. Bu ne sevinç, Aysel'e yanıtım bu oldu. Kendi gözümde iyice düştüğüm an o an mıydı? Aysel bütünüyle yabancısı bulunduğu, üstelik hiç hoşlanmadığı bir insanla dört duvar arasında kalmışçasına şaşkın. Şaşkın ve yıkkın. Demek bu adamcağızın aşkınlık diye geveleyip durduğu şey, içinde dört yıldır sinsi sinsi besleyip büyüttüğü kocaman bir düşmanlık, uçsuz bucaksız bir kinmiş. Demek açık sözlülüğüme duyduğu saygı bir tuzak. Faşistlerin sosyalist parti kurdurup da üyelerini bir kepçede toplamayı amaçladıkları türden bir tuzak. Aysel çabucak toparlanmıştı. Şimdi dudaklarının kıyısında küçük alaycı bir gülümseme. Apaçık olmak suçtur. Apaçık olmanın cezasız kalmayacağı bir yerdeyiz henüz. Ben de diyordum bakalım benim apaçıklığım ne zaman cezalanacak. Öyle ya, 4 yıla yakın. Bana apaçık davrandığı akşam ölümcül bir ameliyattan yeni kalkmış gibiydi. Anlattıkları da aramızda ilk kez kapalı kalmış son 3 aylık yaşaması. Birçoğunu birlikte geçirdiğimiz birçok enayi ya da Tezel'in deyimiyle özverili yılın son 3 aydaki özeti. Engin adlı öğrencisinin ona olan eğilimi. Aysel'in bu öğrencisine eğilimi. Gövde birlikteliğine kadar uzanıp orada noktalanmış bir eğilim. Bütün ayrıntılarını vermek zorunda değilsin diye kesmiştim sözünü. Bir gece kondu cinayeti işleyecek değildim elbet. Buna karşın Aysel uygarlığı da aşkınlığı da denetimsiz bir doğallık, içgüdülerine tutsak başıboş bir özgürlük olarak almadığımı da bilir. Tıpkı kendisi gibi. Yine de Aysel'in sözünü kesişimde ne öfke, ne kırgınlık, ne yıkkınlık vardı. Çünkü Aysel anlatırken korkunç bir şey algılamıştım o gece. Bir insan narkoz almadan, kesilip biçilecek yerini uyuşturmadan kendini kendi eliyle ameliyat eder, bunu da ölmeden başarırsa, insanoğlu için yaşamın en güç yanını, adı yapayalnız olmak denen şeyi de başarır. Kendinden gayrı kimseye verecek hesabı bulunmayan bir Aysel vardı karşımda. İçinde tek kaçamak nokta barındırmayan apaçık bakışları. Gelecek günlerin yeni yüklerini yüklenmeye iyice hazır. Hep yanlış yapmaktan korkardı. Şimdi yanlışa da hazır bir Aysel. Ama yeni yanlışa, eskitilmiş olana değil. Yüreğini oyup önüne koymuş, beynini çıkarıp eline almış. Görebildiği bütün kötü urları, kılçıkları, tozları, geçmişin biriktirdiği, tarihinin yığdığı nice hastalıklı hücre varsa hepsini elbet bir gözün görebildiği, bir mikroskobun seçebildiği oranda tek tek cımbızla ayıklamış. Buna dayanan yalnızlığa en iyi dayanır. Kesip biçtikleri, ayıklayıp attıkları arasında değilsem, birlikteliğimizin sürmesinden onur duyacağımı söylemiştim ona.